yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel Türk okçuluğu UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine 18. unsur olarak kabul edildi. Konuyla ilgili detayları Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz aktaracak bizlere. Hemen sonrasında uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak ve Peygamberimiz ve çocuk eğitimi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yolların gözlüyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Aslında değerli konuğumuz ayağının tozuyla geldi desek yanlış olmaz ifademiz. Çünkü 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'da UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce geleneksel Türk okçuluğu insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun
diyelim. Çok teşekkür ederim.
Sizlerin de tabii emeği büyük. Çok teşekkür ediyoruz biz de ülkemiz adına ve bu kıymetli değeri bizden sonraki nesillere ulaştırabilecek olmamız adına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Anlatır mısınız neler yaşandı orada?
Tabii öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Dinleyicilerimize de ben sevgi ve selamlarımı buradan iletiyorum sizlerin vasıtasıyla. Yaklaşık 3 sene önce Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Okçular Vakfı işbirliğinde başlatılan bu güzel serüven 12 Aralık Perşembe günü mutlulukla sonuçlandı. 3 sene önce başladığımız bu serüvende miras taşıyıcılarımız olarak nitelendirdiğimiz kulüplerimiz, STK'larımız, bu işe gönül veren cefakar geleneksel Türk okçuluk camiası taşın altına gerçekten elini değil bütün vücudunu koyarak sonuna kadar yanınızdayız. Ne isterseniz bizden bu dosyanın UNESCO'da dünya mirasına girmesiyle alakalı atılacak her adımda yanınızdayız dediler. Miras taşıyıcılarımızla birlikte bizler de bu süreci 3 sene önce başlattık. Kültür Turizm Bakanlığımız Okçular Vakfı işbirliğiyle. Geldiğimiz süreçte de bizleri mutlu eden bu dünya mirasının alınması ve ayrıca örnek dosya olarak UNESCO'da 140 ülkeye geleneksel Türk okçuluk dosyasının ilan edilmesi orada bizi ayrıca da çok mutlu etti. Bizim değerlerimizin, bizim medeniyetimizin timsali olan bu kadim geleneğimizin, kadim spor branşımızın orada örnek dosyayla ilan edilerek kabul görmesi ve insanlığa dünya mirası olarak hediye edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ben sizlerin de orada olmasını açıkçası tabii isterdim. Niye? Bayrağımızla birlikte, evet, bayrağımızla birlikte kabul edildiği açıklandığında okçularımızla, bayrağımızla, heyetimizle o mutluluğu yaşadık, gurur duyduk. Biz milletimiz adına, ülkemiz adına ve cefakar geleneksel Türk okçuluğu camiasının her bir ferdi adına oradaydık. Yaşadığımız bu mutluluk ülkemize, milletimize armağan olsun. Bizler heyeti temsil eden sadece bir ferttik ama ülkemizi temsil etmenin onuru, gururu çok hepimize orada çok gerçekten farklı bir iklime götürdü. Tekrar tekrar camiamıza, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz sadece orada bir temsil makamı olarak
estağfurullah,
oradaydık.
Estağfurullah, mutlaka 3 yıllık süreçten bahsettiniz. Kim bilir bu yerlere gelebilmek için ne gibi çalışmalar yaptınız siz ve ekibiniz?
Şöyle anlatayım. Geldiğimiz süreçte özellikle 2013 ve öncesi diyebilirsek 2013 şöyle Okçular Vakfı'nın yeniden ihya edilme süreci var. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışıyla birlikte geleneksel Türk okçuluğunda çok ciddi bir ivme yakalandı. Tabii öncesinde camiamızın Anadolu'da bu geleneksel kadim sporumuzu yapan camiamızın kıymetli fertleri her türlü fedakarlıkla İstanbul'da dediğim gibi batıda, doğuda bunun bu taşın altına ellerini her daim sokuyorlardı. Fakat Okçular Vakfı'nın ihyasıyla birlikte çok ciddi bir sıçrama yaşadı geleneksel Türk okçuluğu. Yeni yetişen sporcular, oradaki tesisin kullanılması, vakıf faaliyetleri, sporculara orada tanınan imkanlar, bir böyle birbirini tetikleyen unsurlar ortaya çıkarınca bu sefer 2013 yılından sonra çok ciddi bir yerlere doğru artık geleneksel Türk okçuluğu hak ettiği yere doğru ilerlemeye başladı. Bu süreçte tabii ki 2016 yılına kadar gelinen bu 3-4 yıllık süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Okçular Vakfı'nın işbirliğiyle geleneksel Türk okçuluğun dünyaya tanıtılması, artık bu mirasın dünya tarafından da bilinmesi, ülkeler tarafından da bilinmesi kaçınılmaz oldu.
Evet.
Çünkü sadece bir okçuluk olarak bir ok atma olarak değerlendiremeyiz biz geleneksel Türk okçuluğunu. Ritüelleriyle, kendine ait o has özellikleriyle, kıyafetleriyle, menzil taşlarıyla, dediğim gibi birçok ona ait özel unsurlarıyla geleneksel Türk okçuluğu sadece bir ok atmak değildi.
Evet, işte tam için. Da ifadesi doğru. Somut olmayan kültürel miras. Ve evet. Bu mirasın aktarılması için size ve bu alanda sporculuk yapan tüm okçularımıza teşekkür etmek lazım. Gerçekten çok kıymetli. Onlar da bu alanda yetişmek için canla başla bütün yüreklerini ortaya koyuyorlar. Şimdi dediniz ki az önce örnek dosya olarak UNESCO'da seçildi. Hani bu örnek dosya olmasının detaylarını biraz bizimle paylaşır mısınız?
Tabii,
memnuniyetle. Neden örnek dosya olarak gösterildi?
Tabii. Şimdi UNESCO şunu çok önemsiyor. Bir dosya kendilerine sunulduğunda ona gösterilen teveccüh çok önemli. Yani bu teveccühten de kastımız şu. Devlet, STK yani sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri de buna dahil.
Ne kadar
bu
kıymet veriyor?
Tabii ki.
Ona mı bakıyor?
Ne kadar, evet. Yani devlet nezdindeki kıymet çok değerli. Fakat sivil toplum kuruluşlarının hani bu nasıl söyleyelim, bu taşın altına STK'ların girdiğini görmek, hani halkın, insanların bu geleneği, bu unsuru desteklediğini görmek UNESCO'nun evet. çok dikkatini çekti. Biz yaptığımız istişare toplantılarında 70'ten fazla 80'e yakın rıza mektubu, yani biz destek veriyoruz mektubuyla biz bu dosyayı oluşturduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uzman arkadaşlarıyla birlikte. Bu rıza mektuplarına gösterilen teveccüh, camiamızın buna çok ciddi sahip çıkması ve dosyada da UNESCO tarafından bu teveccühün hissedilmesi, görülmesi UNESCO'yu örnek dosya, evet, örnek dosya olarak göstermeye Türk okçuluğunu bence mecbur bıraktı.
Evet.
Çünkü hiçbir köşe taşı eksik bırakılmamıştı. Yani dosya o kadar titizlikle hazırlandı.
Neler vardı dosyanın içinde?
Dosyada kulüplerimizin neden geleneksel Türk okçuluğuna başladığıyla alakalı veya neden bu sporu, neden bu kadim geleneği sürdürmelerini gerektiren neler olduğunu açıklamaları dosyayı çok kuvvetli hale getirdi. Yani bize ait değerleri, atalarımızdan bize kalan bu mirası sadece okçuluk, ok atmak olmadığını dosyalarında, rıza mektuplarında çok net ifade ettiler. Bunun yüzlerce yıl öncesinden gelen bir gelenek olduğunu, usta çırak, üstad talebe silsilesiyle geldiğini ve bu geleneği sürdürmenin babadan oğula kalacak bir miras olarak, bir görev olarak addedilmesi ve miras taşıyıcılarımızın, yani bu sivil toplum kuruluşlarımızın buna sahip çıkmaları bu dosyayı çok ciddi kuvvetlendirdi. Hani bir dilekçe verirsiniz, verdiğiniz dilekçenin arkasına düşmezsiniz, o sonuçlanmaz, bir talebiniz olur, ama bu öyle olmadı. Biz hangi toplantıyı yaptıysak miras taşıyıcılarımız, destekçilerimiz her toplantıya...
Hep arkanızdaydı değil mi?
Aynen öyle. Yani kesinlikle hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan buna sahip çıktılar. Çok önemliydi bu. Hani devlet sahip çıkar bu dosya, yani devlet STK 3 bahsetti mi birlikteliğinden? Devlet sahip çıkar bunu, ama sivil toplum kuruluşlarının hiçbir çıkarsız bir şekilde hani fedakarca sahip çıkmaları o ciddiyeti, Türkiye'nin, milletin, insanların bu unsuru ne kadar önemsediğini, tarihine ne kadar bağlı olduğunu, bu tarihi yaşatmanın kendileri için bir onur, bir gurur meselesi olduğunu,
bir gelecek nesillere
aktarmak
için
aynen,
bir ödev
çok önemli
olduğunu düşündüler.
Çok önemli. Nesilden nesile aktarılabilmesini hissetti UNESCO.
Evet.
Ve bu dosyada nesilden nesile aktarılacak bir dosya havasını verdiği için UNESCO örnek dosya olarak yaklaşık 140 ülkeye raportörleri tarafından bu dosya emsal dosyadır. Bu dosyanın açıkçası itiraz edilecek hiçbir tarafı yoktur ve Türk geleneksel Türk okçuluk camiasına, ülkemize, Türkiye'ye hayırlı olsun şeklinde ifadeleriyle bizleri mutlu eden sonuçla oradan bizler ayrıldık. Ama dediğim gibi orada tüm milletimiz adına, şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Avrupa'ya, dünyaya buradan sesimizi duyuruyoruz sizlerin vasıtasıyla. Tekrar
teşekkür
ediyorum.
Şu an onlar
ediyorum.
Da çok mutlulardır diye
bunu
düşünüyorum.
Bunu ifade etmek, hani özellikle ifade ediyorum. Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu onurla, bu gururla çok rahat arkadaşlarıyla bunu paylaşabilirler, söyleyebilirler. Bizler ülkemiz adına, milletimiz adına orada gereken çabayı gösterdik. Hamdolsun çok tatlı bir yorgunluğumuz var ama döndüğümüzde çok çok mutlu olarak döndük. Bu kadim geleneğimizi dünya mirasına armağan ettik. Gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum.
Asıl biz teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Biraz o tarihçeyi de dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Geleneksel Türk okçuluğu nasıl bir sistematikle başladı? Hani ritüellerinden bahsettiniz. Evet, evet, nelerdir o ritüeller? Diğer sporlardan farkı ya da benzerliği nelerdir? Menzil taşlarını anlattınız. Evet, biraz onları dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Geleneksel Türk okçuluğu bütün dünyada hani geleneksel okçuluk yapan ülkeler var ama geleneksel Türk okçuluğu, daha doğrusu Türk okçuluğu bir marka. Türk okçuluğu okuyla, yayıyla, kıyafetleriyle, kendine has o medeniyet timsali geleneğiyle kadim bir sporumuz bizim. Dediğim gibi diğer ülkelerdeki geleneksel okçuluktan ayrılan tarafı bizim bu yüzlerce yıl önceden gelen bu kadim geleneği sürdürme çabamızla birlikte ritüeller, üstad talebe ilişkileri, usta çırak ilişkileri, babadan oğula gelen bu geleneklerin sürdürülme arzusu. Mesela bir çocuk doğduğunda 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşına geldiğinde tabii ki o zamanın şartlarında var olmak, hayatını idame ettirmek için ata bindirilir, kılıç öğretilir, okçuluk öğretilirdi. Okçuluk da ve ok ve yay da bu çocukların ellerine oyuncak diye tutturulan aletlerdi. O zamandan bu zamana gelen bu mirası o çocuklar dediğim gibi kendileri de büyüdüklerinde çocuklarına aktararak bu kadim geleneği yaşatma çabasıyla büyüdüler. Ama ateşli silahların bulunmasından sonra, özellikle ortaya çıkmasından sonra okçuluk artık bir spor haline dönüşmeye başladı yavaş yavaş. O zamanlar bir yaşam biçimi olan okçuluk. Daha sonraki zamanlarda bir spor branşına dönüşmeye başladı. Ama bizim atalarımızdan kalan bu yadigar unsurumuz tabii ki değişmedi. Bizim de bütün gayretimiz bu yadigarı ileriki nesillere, ilerleyen dönemlerde aktarmak. Menzil taşlarından özellikle bahsetmek isterim. Menzil taşları nedir? Bundan bahsedelim. Şimdi Osmanlı'da Türk okçuluğunda bir kemankeş bir ok attığında bu ciddi bir uzaklıkta ve rekor derecesinde bir oksa iki şahit ve hocasının huzurunda o atılan mesafeye bir taş dikilirdi. Ve o taşta da, menzil taşı dediğimiz bu taşta da oku atan, yayı yapan yay ustasının ismi, oku atan sporcu, atılan mesafe gibi atılan oku mesafesi ve arkasından ilave edilecek olan o atışa ait özel bilgilerle birlikte o taş dikilirdi. Ve o taş dünyanın ilk ve tek spor abideleri olarak şu anda bizim ülkemizde mevcut illerde bulunuyor. Son dönemlerde özellikle Okçular Vakfı olarak menzil taşlarını toparlayarak İstanbul'da Ok Meydanı'nda bir açık hava müzesi olarak sergilenmesi de ne de başlandı.
Bu arada Ok Meydanı'nın özelliğini
evet. Okçular Tekkesi olarak 30'dan fazla Okçular Tekkesi var. Osmanlı'da kurulmuş olan 30'dan fazla Okçular Tekkesi var. Bunlar da çok önemli kurumlar açıkçası. Belli bir ritüelleri var. Yani oraya kabul edilme, orada ok atabilmek büyük bir ayrıcalıktı eskiden. Bir sporcu, bir kemankeş Okçular Tekkesi'nde ok atmak istediğinde başvurduğunda oraya kabul edilmesi ne ait bir tören yapılırdı. Yani tekkeye kabul edilme töreni yapılırdı. Küçük kabza töreni dediğimiz. Daha sonra orada artık yetiştiğinde hocası ona ok atabilme yetisine kavuştuğunu o sporcu da gördüğünde ona bir tören daha yapılırdı. O da büyük kabza töreni. Artık sen ok atabilirsin, yay gerebilirsin ve sen bu okçuluğa başlayabilirsin. Şöyle ki okçuluğa başladıktan sonra okçuluğu bıraktığında, atmayı bıraktığında ona ceza verilirdi.
Üstelik.
Evet, şu kadar sene sen ok atamazsın. Yani bu gelenekler, bu diyorum ya hep usta çırak ilişkileri, bu hoş kadim geleneğin unsurları hep o karşımıza çıkıyor. Okçulukla alakalı konuştuğumuzda. Bunun gibi sayabileceğimiz yine ok yay yapımı var. Özellikle Osmanlı Türk yayı çok meşhur. Yani Türk yayı ufaklığı, yani küçük olması, aerodinamik yapısı, at üzerinde çok rahat kullanabilme özelliğiyle birlikte diğer
ayrı bir
yaylardan
istiyor,
tabii ki
mi?
Çok ayrı bir ustalık isteyen bir yay. Dediğim gibi bu Türk yayının, Türk okunun diğer yaylardan ayrılan özellikleri savaşlarda özellikle çok ortaya çıkıyordu. Çünkü at üstünde büyük bir yayın kullanılmasıyla küçük bir yayın kullanılması aynı şey değil.
Tabii
çünkü
o menzili de sonuçta o yayın gerilmesi
tabii ki,
belirliyor
tabii ki.
Haliyle.
Sadağınızdan ok çıkartırken o büyük yayla bunu sağlamanız çok zor ama küçük aerodinamik yapısıyla
evet.
Dünyanın en kuvvetli yayı olan Türk yayı o zamanlar çok makbul olan yay. Hala şu anda dünyada da Türk yayı konuşuluyor. Türk yayı en kuvvetli yay olarak yerini alıyor Türk okçuluğunda.
Menzillerle ilgili müsabakalar da yapılırdı, öyle
tabii,
değil mi?
Evet, evet. Menzil müsabakalarında da zaten toz koparan İskender ve Bursalı Şuca'nın müsabakaları çok meşhurdu. Yani o derbi müsabakası gibi
evet.
Diyebileceğimiz. ve menzilde de zaten hani Türk okçuluğunda menzil esas, yani menzil okçuluğu var, hedef okçuluğu var. Ama menzil okçuluğu esas okçuluk. Hani
yani oku yaydan gönderdiğinizde en
uzağa atabilme
becerisi.
Atabilme.
Evet.
Burada da toz koparan İskender bu ciddi bir rekora sahip. 846 metre ile şu
İnanılır
ana kadar.
Gibi değil ama, değil mi? Hani
yani,
biz
evet.
Araçla gitmek istesek ne kadar mesafede,
evet, evet,
ne
evet,
kadar
yani
uzağa gideriz.
Bu hala kırılamayan
evet.
Ciddi bir rekor. Bu da Türk yayının o kuvvetini, Türk yayının gücünü,
ve Türk okçularının da aynı
okçularının
zamanda
da elbette gücünü, becerisini
gösteriyor.
Bu müsabakalarda çok tabii ki o zamanlar hani en uzağa atabilme önemliydi. Bu müsabakaların da başka bir çekiciliği vardı açıkçası. O zamanlar bir yaşam biçimiydi okçuluk. Hayatın bir parçasıydı. Diyorum ya hani bir sadece ok atmak değildi bu.
Evet.
Okçuluğun tasavvufi tarafında da şöyle bir ufak değinmek isterim.
Lütfen buyurun.
Attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı. Bu çok önemli. Okçulukta geçen bu ayet bir nevi nefsi de ayaklar altına alıyor. Yani biz bir işi yaptığımızda veya bir ok attığımızda çok güzel hedefe attık biz bu oku ama hep okçuların kafasında, arkasında,
bilinçaltında
bu ayeti kerime varsa olmalı da. Çünkü geleneksel Türk okçuluğunda bu çok önemsediğimiz bir husus açıkçası, tasavvufi tarafı. Orada attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı. Yani nefis tamamen ayakları altında.
Evet.
Tasavvufi tarafında da yine okçular tekkesine, okçular tekkelerine mesela abdestsiz girilemeyeceği, yayın eline ele abdestsiz alınamayacağı.
İşte aslında
fazla
okçuluğa verilen değerin de bir
tabii
göstergesi.
Ki, tabii
kıymetli
tabii
çünkü
ki.
O ellerindeki ok ve yay.
Evet, yani yine şeye geliyoruz, sırf ok atmak değil.
Değil. Şimdi biraz günümüze bunu uyarlayacak olursak,
evet.
Günümüzde öğrenciler, çocuklar, gençler okçuluğa neden başlasın ve nasıl başlasın?
Şöyle son dediğim gibi son yaklaşık bir 10-15 yıldır özellikle gençlerimizde, çocuklarımızda ciddi bir yönelme görüyoruz zaten.
Evet.
Diziler,
anaokullarından itibaren başlıyor eğitimler,
bu diziler,
değil mi?
Çizgi filmler, işte toz koparan yine diriliş aynı şekilde
evet.
Devam ediyor. Bu dizilerle beraber, görsel medyada yer almasıyla beraber ve son 10-15 yılda gelinen geleneksel Türk okçuluğunun ihya edilmesiyle ortaya çıkan bu istek ve çocuklarımızdaki bu uyanış bizleri çok mutlu ediyor. Artık biz çocuklara hani futbol, basketbol, modern sporlarımızı bunlarla iştigal ederken bize şunlar gelmeye başladı. Ya ben ok atacağım.
Kaç yaşında başlayayım?
Kaç yaşında başlayayım? Evet. Benim çocuğum var 5 yaşında. Bu ok atabilir mi? Şimdi bize diyoruz ki ya şöyle 1-2 sene daha olsun ki. Yani 1-2 sene daha olsun.
Hayır, dinleyicilerimize söylemek zorundayım. Evet. Gerçekten kolay bir iş değil. Şimdi biz hatırlarsınız etnospor etkinliklerinde ekip olarak oradaydık, İstanbul'daydık. Bir yandan tabii ki yayınımızı, canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Canlı yayınımızın dışında da röportajlar yapmak için alanda dolandık. Tabii Okçuluk Vakfı'nın ve farklı spor kulüplerinin okçuluk üzerine çalışmaları vardı. İşte sıraya giriyorsunuz, siz de ok atıyorsunuz. Birkaç kere denedim. İnanın hiçbirini hedefe vuramadım. Yani o kadar kolay bir şey gibi görünüyor ama inanın değil. Yapanlara gerçekten ellerine kollarına sağlık. Çok zor ama eminim öğrenildikten sonra da bir o kadar keyifli olsa gerek.
Aynen ifade ettiğiniz üzere bizim de Fetih Kupası'nda Okçular Vakfı'nın düzenlediği, ayrıca Dünya Atletspor Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu festivalde gelen misafirlerimizle, vatandaşlarımızla ilk defa deneyimlediklerinde bizim en çok sırayı oluşturan, kalabalığı oluşturan bir iki spordan biri geleneksel Türk okçuluk sırası oluyor festivallerde. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben o gende olduğunu düşündüğüm için bu cazip geliyor.
Bir kalıtsal aktarım var değil mi? Evet, atalarımızdan bize.
Ben
hadi gel.
Artık onu kesin kanaat getirdim. yaklaşık 8-10 senedir gördüğüm. Çocuklarımızda da işte bu niye başlasınlar, niye bu kadar üstüne düşüyorlar. Bu artık bir hani işaret fişeğini bekliyordu belki de çocuklarımız.
Evet.
O işaret fişeği görülmeye başladıktan sonra çocuklar da o içerlerindeki o damarlarındaki o gen bahsediyoruz ya, o ruh artık ortaya çıktı. Bizler bu çocuklarımızla çocuklarımızda çıkan ortaya çıkan bu geleneksel Türk okçuluk aşkını diyoruz. Son dönemlerde gördüğümüz. Bunları artık yönetmek, bunları önlerini açmak, federasyon olarak, vakfımız olarak, Dünya Atletspor Konfederasyonu ve diğer STK'lar olarak hepimizin yöneticiler olarak görevimiz.
Evet, neler yapıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile olsun, Gençlik Spor Bakanlıklarımızla, il müdürlükleri ile olsun pek çok sözleşmeler, anlaşmalar imzalıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Okullara yönelik ne gibi çalışmalar var?
Yaklaşık 6 ay önce kurulan bir federasyonuz. Yapısını yeni yeni tamamlamaya çalışan, çiçeği burnunda diyebiliriz artık. Yani hala diyebiliriz. Federasyonumuz Mayıs ayında, Mayıs sonunda yapılan genel kurulun ardından hızlıca bir kurumsallaşma sürecine girmeye başladık federasyon olarak. Neler yapıyoruz? Antrenörlük kurslarımızı ilk etapta antrenör ihtiyacını karşılamak için antrenörlük kurslarımızı, hakem kurslarımızı başlattık. Çok ciddi talep olduğunu gördük. Bunları karşılamak gerçekten hani ciddi bir talep var antrenör olmak için. Hakemlik yapabilmek için
i̇şte
camiamız tarafından.
İşte o damarda kankan durmuyor.
Aynen,
değil mi?
Evet öyle. Daha sonrasında antrenörlük ve hakemlik kurslarımızın ardından ilk müsabakamızı yaptık. Minikler Gençler Yıldızlar federasyonumuzun ilk yarışması oldu. Minikler Gençler Yıldızlar Türkiye şampiyonası oldu.
Bu da önemli. İlk müsabaka miniklerle yapılıyor.
Evet. Yani burada da biz minikler gençler müsabakasını, kategorisini ilk yapmakla gençlere, miniklere verdiğimiz önemi göstermek istedik açıkçası. Niye? Az önce konuştuğumuz gibi. Bu tohumu o yaşlarda atacağız biz. Ve o şampiyonayla başladık. İlerleyen dönemde de yaptığımız faaliyetlerden biri de geleneksel Türk okçuluğunu okul sporları takvimine dahil ettik. Yani bu çok önemli.
Tabii.
Okul sporları takviminde artık müsabakaları yapılacak geleneksel Türk okçuluğunun. Okullara giriyoruz inşallah. Bir diğer adımımız da yine çok önemsediğim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz protokolle 39 ilçede birer pilot okulda geleneksel Türk okçuluğunu eğitimcileri eğiterek oralarda inşallah İstanbul'da pilot okullarda 39 ilçede başlayarak adımını da atıyoruz.
Ne güzel, inşallah tüm yurda yayılır. Çünkü bütün gençlerimiz şu anda bizim okula da gelin diye muhakkak içlerinden geçiriyorlardır.
Çok ciddi talepler var diğer illerden.
Sayın Toksöz, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz ve kendi adımıza, tabii ki ülkemiz adına böylesine güzel bir başarı elde ettiğimiz için de çok mutluyuz ki geleneksel Türk okçuluğu bundan sonra artık sırtımız yere gelmeyecek bu anlamda. UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine şükürler olsun eklendi. Gelecek çok güzel konularda inşallah gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamda Türk okçuluğuyla ilgilenmeye devam edecekler, etsinler de. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için, bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için. Tekrar ben geleneksel Türk okçuluğuna katkı sunan tüm kurumlarımıza, Dünya Etne Spor Konfederasyonumuza, Okçular Vakfımıza, miras taşıyıcılarımıza, vefakar, cefakar bizim geleneksel Türk okçuluğu camiasına çok çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olduğu müddetçe bizim sırtımızda yere gelmez inşallah.
Evet, sporcularınıza da selam gönderelim bu vesileyle.
Selamlarımızı spor gönderiyoruz. Evet.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Toksöz stüdyo konuğumuzdu. Geleneksel Türk Okçuluğunu konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Oldu ümmetim dedi, ümmeti kaydın yedi. Doldu ümmetim dedi, ümmeti kaydın yedi. Çalar ziyaret kodu, sinnini Muhammed'in. Çalar ziyaret kodu, sinnini Muhammed'in. Evliyalar geldiler, saf saf olup durdu. Canlar feda kıldılar yolunda Muhammed'in. Canlar feda kıldılar yolunda Muhammed'in. Hasbi Rabbi Cellallah, mafi kalbi gayrullah. Gayrullah alel hayat.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Bugün peygamberimiz ve çocuk eğitimi üzerine konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Peygamber Efendimizin örnekliğinden de bahsedeceğiz. Özellikle çocuk terbiyesinde ve dikkat ettiği hususlardan. Çok önemli değil mi hocam çocuk eğitimi? Geleceğimiz onlar, gelecek nesiller.
Geleceğimiz, umudumuz,
derinlerimizin
neşesi, vatanımızın bekçisi, evlatlarımız. Peygamber Efendimizin hayatında çocukların çok ayrı bir yönü var. O yönüyle bugün özellikle ben peygamberimizden ve çocuklardan bahsetmek istiyorum. O dönemin çocukları çok şanslıydı diye düşünürüm hep. Birebir Peygamber Efendimiz'i Rabbimizin terbiye ettiğini düşünürsek, Yaratanı tarafından terbiye edilmiş, seçkin bir insanın elinde yetişen şanslı çocuklar. Peygamber sevgisiyle büyüyen ve has vitaminlerle büyüyen çocuklar diyorum ben
ne
onlara.
Ne güzel ifade ettiniz.
Evet. Çocukların elbette ki terbiyesi ihmal edilemez. Elbette ki onların ailede ihmal edilmesi sırasını yapılsa, en sona konulacak bir madde olabilir belki. Hiç ihmal edilemez yani. Allah'ın bize bir emaneti, Rabbimizin insan kulunu insan kuluna emanet etmesi çok çok önemli. Anne baba olurken bu sorumluluğu alarak anne babalığa adım atmak gerekiyor. Çünkü Allah'ın muhatap kabul ettiği, seçtiği, sevdiği, iltifat ettiği ve yaşantısındaki güzellikler, duygusundaki güzellikler, insan olma onurunu taşıması mukabilinde en güzel yerde ağırlayacağım diye vaatte bulunduğu yegane varlık insan. Bu varlık elbette ki çok iyi eğitilmeli, çok güzel büyütülmeli, o sevgi hüzmesinin içinde büyümeli insan evladı. Peygamber Efendimiz bu bilinçle hareket ediyordu. Bir baba olarak, dede olarak, toplumun içindeki çocuklara rehber olmuş bir önder, bir lider, bir örnek olarak hakikaten ilginç hatıralar var anlatılan. Ben bunlardan bahsetmek
lütfen
istiyorum.
Lütfen hocam, lütfen buyurun.
Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde elbette ki üzgündü. Fakat Medine'de Seniyyetül Veda'dan giriş yaptığında müthiş bir kalabalık karşılıyordu. Peygamberimizi günler süren yolculuğun akabinde Medine, medeni insanların diyarında kadınlar vardı, karşılayan erkekler vardı, yaşlı genç ama bir de çocuk grubu vardı. Onlar sevinçlerden havalara zıplıyordu. Dillerinde o ortak şey, metin, ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden diye o tatlı nameleri döktürürken çocuklar peygambere kavuşmanın zevkini, şevkini yaşıyor, havalara zıplıyordu. Peygamber Efendimiz hepsini görmüştü ama ilk önce çocukların yanına gitti. Ve onların o coşkusuna eşlik etti. Hüznünü unuttu bir nevi. Gençler, büyükler, yaşlılar vardı, kadınlar, erkekler vardı ama kızlı erkekli o çocuk grubunun sevinci peygamberimize müthiş bir huzur vermişti. Adeta Mekke'den çıkışının hüznünü onlar da dağıtmıştı ve onlara yaklaşıp şu cümleleri kuruyordu. Çocuklar, beni seviyor musunuz? Onlar havaya zıplayarak yine koro halinde andolsun biz seni çok seviyoruz ey Allah'ın Resulü demişlerdi. Peygamber Efendimiz onların ulaşabildiklerinin başını okşayarak andolsun ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Evet, çocuklar ilk vitamini burada aldılar peygamberimizden Medine'de. Sevgi hüzmesiyle büyüdüler Medineli çocuklar. İslam'ın ilk anlayanı, ilk yaşayanı olan onlar bize o tatlı hatıralarını anlatmaya başladılar bu defa. İlk gittiğinde Peygamber Efendimiz'in hediyeleri olmuştu. Medineliler o burukluğu hissetmesin, yalnızlığını hissetmesin, memleketi bırakmanın, asıl şehrinden göçmenin hüznünü içinde taşımasın diye onu mutlu etmeye, memnun etmeye gayret ediyorlardı ki bir hanımefendi vardı onların içinde. Ya Resulallah, herkes sana bir hediye verdi. Benim şu Enesciğimden başka hiçbir şeyim yok. Ben de sana onu vereyim. Onu yanında hizmet etsin sana. Ne istersen yapsın diyerek bırakmıştı. Peygamber Efendimiz memnuniyetle kabul etti Hazreti Enes'i. Henüz 10 yaşında bir çocuk. ama bir peygamber terbiyesiyle büyümüş. Onun duasını almış. Onunla oturup kalkmış ve peygamber ahlakını adeta kendisine ilke edinmişti. 10 yaşından 20 yaşına kadar aşağı yukarı onunla kalmıştı Hazreti Enes. Ve Hazreti Enes der ki, ben o kadar hizmet ettim, o kadar onunla oturup kalktım. Çocuktum, yanlışlarım da oluyordu. Bazen çocukluğumun gereği belki onu kızdıracak şeyler de yapıyordum ama bana bir kere bile öf demedi diyor. Bunu diyebilmek ne kadar güzel. Ya. Bugün sabırsız davranan anne babalar gerçekten bir Müslüman olarak dinin sadece namaz, oruç, hac ve zekattan ibaret olmadığını, aynı zamanda her insanın her bir safhasında hayatının çocuklara davranışında, büyüklere davranışında, eşlerle muamelede peygamber örnekliğinin de İslam'ın ta kendisi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hazreti Enes nokta nokta anlatıyor bize bunları ve biz de tatlı tatlı dinliyoruz. Ben anne olduğumda hani ilk ne yaparım acaba, nasıl davranırım çocuklarıma diye düşünürken ya dedim ben bir ilahiyatçıyım. Çocuklarıma herhalde bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğini peygamberin hayatında bulurum ben. Peygamberimiz nasıl davranmış ki? İlk defa o zaman okumaya ve araştırmaya başlamıştım. Bu tatlı noktaları bulduğumda bana gerçekten ışık tuttu. Ve Hazreti Enes benim ruh dünyamda çok farklı bir yer etti. O çocuk sahabe yetişip büyüdüğünde, peygamber duasını alarak yetişip büyüdüğünde bize şunları anlatıyor ayrıca. Allah Resulü bana dua etti ve dedi ki, ey Enes, ömrün uzun, malın çok ve evladında, neslinde bol olsun dedi. Ve Hazreti Enes 100'den fazla yıl yaşıyor, 100 yaşından fazla yaşıyor. Nesli 100'den çok fazla ve gerçekten çok zengin oluyor. Peygamber duasını almak. Aslında burada bir işaret de var. Büyükler duası da çok önemli.
Evet.
Yani evlatlarına iyi ebeveyn olmak çok önemli. Fakat o ebeveynlerin duasını almak da çok kıymetli. Bugün ihmal ettiğimiz şeylerden birisi de sanıyorum bu. İyi ebeveyn olma azmiyle evlatlarımızı yetiştirelim. Ama dualarını almak için de ebeveynlerimizi biz gerçekten güzel evlat olalım, iyi evlat olalım. Peygamberimizin yanında büyüyen çocukların bazı hatıraları var ki yine bize örnek olur. Ailelere, ebeveynlere örnek olur. Torunlar geliyor, Hasan ve Hüseyin. Biz deve isteriz diyor. Bugünkü piyasasıyla hani iyi bir fiyata bir araba alsanız ancak bir deveyle eşleşebilir. Çok pahalı. Çözüm üretiyor peygamberimiz. Terbiye metodu olarak bize bu noktayı hatıra bırakıyor aslında. Psikologların, eğitimcilerin, pedagogların tavsiye ettiği nokta. Ta o zaman peygamberimizin yaptığı fiiliyle bize naklediliyor, aktarılıyor. Devalamayacağına göre gelin çocuklar diyor. Dizlerini ve ellerini yere koyuyor. Binin sırtıma alternatif üretiyor.
Çok güzel.
Çocuklar dedesinin sırtında bir müddet taşınıyor ve çok mutlular. Develeri olmadı ama dedelerinin sırtında çok mutlu oldular. Peygamber Efendimiz onları mutlu etti ve indirdi deve unutulmuştu. Çünkü dede onları sevindirmişti. Biz bunları unuttuk galiba. İslam'ın özünde sevgi var. O vitamin gibi sevgileri çocukların ruhlarına aktardığımızda inanınız tatlı bir nesil yetişecek. Hem annesine babasına, hem vatanına, milletine, hem dünyasına, hem ahiretine hayrı olan tatlı bir neslin inşası biraz da peygamberi ve bizi yaratan Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde tarif ettiği insan olmanın ölçülerini bilmekten geçiyor. Ben izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi bunları tavsiye ediyorum. Bakmalarını, görmelerini tavsiye ediyorum. Tıkandığımız zamanlar oluyor.
Oluyor muhakkak.
Elbette ki olacak. Bazen aslında Hazreti Enes'in, özellikle Enes'ten bahsediyorum ben, Hazreti Enes yaramazlık yaptığında, afacanlık yaptığında Hazreti Ayşe annemiz şikayetleniyor, dertleniyor. Çok yaramaz, çok afacan işte. Olur olmaz şunu yapıyor, bunu yapıyor dediği zaman Peygamber Efendimiz dokunmayın oğluma. Çocuk çocukluğunu yapar diyordu. Hemen kesiyordu yani, kızdırmıyordu onlara. O öfke nöbetleri geçireceği zaman insanlar Peygamber Efendimizin sabrını örnek alsınlar. Kapı gibi sünnettir bunlar. Hani peygamber gibi davranmak, onun gibi olabilme gayretinde olmak çok kıymetli. Yoksa o da bir insandı. Öfkeleri olmaz mı? Tabii ki olurdu. Frenliyordu kendisini. Çocuğun çocukluğunu yapacağını bilerek hareket eden bir peygamberin, çocuklarla çocuklaşan bir peygamberin, çocuklarla şakalaşan, onları kucaklayan, seven, öpen, dertlerine, hüznlerine ortak olan bir peygamberin, eğer mümini isek biz, onun tavırlarıyla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor bugün.
Evet, değerli hocam, çoğu zaman onda birini, yüzde birini bile o sabrın gösteremiyoruz. Evet, ama biraz olsun aslında tam da o dakikada düşünmek lazım. Onun çocuk olabileceğini, anne baba olarak onu aslında kızmak yerine eğitmek gerekliliğini bir an olsun algılayabilsek belki biz de o anki öfkemize hakim olabiliriz. Ama şu konuda da çok haklısınız. Hani evet, anne baba çocuğu severek ve büyüterek yetiştirecek. Ama çocuk da anne babaya ve tabii ki büyüklerine o saygıyı göstermek zorunda. Çünkü onların hayır duasını başka türlü alamaz. Gerçi saygı göstermese bile anne baba o kadar çok seviyor ki çocuğunu. Ona her halükarda zaten duasını gönderir ama yine de çocuğun da bence en önemli görevlerinden biri bu olsa gerek.
Çocuk doğduğu andan itibaren iyi örneklikle yetiştirilirse sanıyorum duasını almak istediği anne babasının varlığından ruhunu haberdar edecektir.
Evet. Değerli hocam, biz de süremizin artık sonlarına geliyoruz. Son cümlelerinizi alalım, sonra da hem size hem de dinleyicilerimize veda edelim.
Çocuklarımız geleceğimiz dedik. Çocuklarımız bize Rabbimizin hediyesi, armağanı, bize emanet. Bazen sahibi gibi davranıp istediğimiz gibi yoğurmak, istediğimiz gibi yönlendirmek istesek de onların özel becerileri var. Her birisinin ayrı ayrı yönleri var. Becerileri yönünde eğiten bir peygamberin ümmeti olarak biz çocuklarımızı o becerileriyle donatarak, güç vererek, özgüveni yüksek, kendinden emin, gücünü o eminlikten alan, tatlı bir nesil olma gayreti içinde olsunlar diye şekillendirmeliyiz diye.
İnşallah değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. O kadar güzel anlattınız
ben
ki.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Peygamberimizi, çocuk eğitimini konuştuk ve özellikle çocuk terbiyesinde peygamberimizin örnekliği ve dikkat ettiği hususları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileğiyle pazartesi günü saatler 15.05'i gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.